أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Evet, en son kardeşler kadının örtüsüyle ilgili ahkamı öğrenirken, hani kadın doktora gittiği zaman zarureten erkek doktor seçebilir, bayan doktor bulamadığı yerde aynı zamanda avretine dikkat etmesi, yani hastalığın sadece hastalığın olduğu yeri ancak göstermesi, onun dışında daha fazla göstermesinin caiz olmadığı ve doktorun yanına girerken de bir mahremiyle ya da ikinci bir kadınla girmesi gerektiği, tek başına girmemesi gerektiği, ta ki halvet olmasın diye bu ahkamı öğrenmiştik. Evet. Başka bir mesele var kardeşler, o da halvet meselesi. Halvet, hale'den geliyor. Hale, boşaldı anlamına geliyor. Buradaki kasıt, yani insanların olmadığı bir yerden, insanların olmadığı bir yere gitmek. İnsanların boşaldığı, olmadığı bir yerde bir erkek ile yabancı bir kadının bir araya gelmesi anlamına geliyor. Bu evlerde de olabilir. Evin dışında boş bir arazide, bir ormanlıkta veya boş bir arazide böyle bir yerde de olabilir. Arabanın içinde de olabilir. El mühim etraflarında insan yoksa, üçüncü, dördüncü, beşinci kişi yoksa onlarla beraber, tabii onlarla beraber olacak kişinin ergenlik çağına ulaşması veyahut da artık doğruyu yanlışı birbirinden ayırt edebilecek rüşt çağına gelmiş 10-12 yaşlarında olan çocuk da olabilir. Bu yaşlarda olan bir çocuk veyahut da daha büyük çocuklar olursa o zaman halvetten çıkılmış olur, ama daha küçük çocuklar olursa onlarla da halvet olur. Yani kadının yanında 4-5 yaşında çocuğu var. Yabancı bir erkekle bir yerde bulunuyor. Bir evde bulunursa tek başına o zaman ne olur? Halvet olur, haram olur. Mesela buna yani örnek olacak olursa bu noktada haramlara çok giriliyor. Maalesef bu şeriatın iyi bilinmemesinden kaynaklanıyor. Nasıl oluyor? Adam eve geliyor, kardeşinin evine, erkek kardeşinin evine geliyor, evli olan erkek kardeşi. Bakıyor ki erkek kardeşi evde değil. Hanımı var, bir de 1-2 yaşında, 3 yaşında belki bir çocuğu var ve 2 çocuğu var. Yengem diyor, işte abim yok mu? Yok, daha gelmedi işte. Neyse, o zaman buyur gel diyor, o da tamam diyor, geçeyim diyor. Abim gelene kadar. Geçiyor, abisini bekliyor. Yengesinin yanında oturuyor. Ve hatta abisi, kardeşi işte işe giderken o biraz daha takılıyor evde. Yengesiyle beraber gerekirse kahvaltı yapıyor, öyle gidiyor. Aslında haramdır yengesiyle kalması, görmesi, oturması yabancı hükmünde olduğu için. Haramdır yani, baldızıyla aynı şekilde böyledir. Ya da yengesi deniyor buna. Yani erkek kardeşinin hanımı olduğu zaman. Amca hanımı, dayı hanımı da aynı hükmü alır. Amcasının evine gidiyor, sonra amcası işe gidiyor, yengesiyle oturuyor. Biraz daha takılıyor, sonra çekip gidiyor. Bu nedir? Haramdır çünkü yabancı hükmündedir. Evet. O yüzden aleyhissalatü vesselam elhamu mevtun diyor. Hamu erkek tarafının akrabaları oluyor. Bir kadın için erkek tarafının akrabaları hamu kısmına giriyor. Bunlar nedir? Ölümdür diyor. Yani çok tehlikeli, ölüme götüren, fitne, fesada götüren veya ölüm gibi kötü olan anlamına geliyor. Genelde de zina, fuhuş bu yönlerde düşüyor. Akrabalar arasında oldu mu bu yönüyle düşüyor maalesef. Buna dikkat edilmesi lazım. Diğer halvetlere gelince iş yerlerinde halvetler oluyor. Adam patron yanına işte bir sekreter alıyor. Ondan sonra ne oluyor? Çalıştığı yerde, ofiste ıssız oluyor, sakin oluyor, kimse yok. Dairenin içerisinde bir patron var, bir de sekreter var. Halvete düşmüş oluyor. Ya da hastanelerde maalesef böyle halvetler çok fazla oluyor. Doktorun işte şeyine giriyor, muayenehanesine giriyor hemşire. Orada işte ne bileyim hasta beklerken halvete düşüyorlar. Ve o kadar halvet maalesef çoğalmış ki bu birebir olan halvetler, bir de internet aleminde olan halvetler var kardeşlerim. Bu da çok tehlikeli bir mesele. Maalesef bu da çok fazla yayılmış olan bir hastalık, bir musibet. Erkeklerle bayanların görüşmeleri, özellikle belki umumi odalardan çıkıp hususi, has olan odalara girip başa baş konuşmaları, görüşmeleri ve bu görüşmelerin biraz daha ileri safhalarda bu sefer kamerayı çalıştırması ve sesli veya işte kamerayı işte açıp görüntülü görüşmeler ve bu şekilde gelişen durumlar, bu da halvet kısmına ne yapar girer. Ve haramlara yol açan kardeşler, zinaya götüren bütün yollar İslam'da ne olmuştur? Haram kılınmıştır. Evet. Seddü zaraya kısmına giriyor bu. Seddü zaraya denen şey, yani kötülüğe götürecek olan, harama götürecek olan, musibete götürecek olan bütün sebeplerin, vasıtaların haram edilmesi anlamına geliyor. O yüzden Allah-u Teala وَلَا تَزْنُوا dememiş, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, zinaya yaklaşmayın buyurmuştur. Zinaya götüren her türlü yol nedir? Haram kılınmıştır. Bu kadınlarla konuşmadan tutun. Tabi normal konuşma olduğu zaman zaruret halinde bir beis yok. Haram değil. Bu telefonda da olabilir. Diyelim ki umumi telefon var. Daha önce umumi telefon vardı. Şimdi artık hususi telefon var. Umumi telefon varken işte çaldırıyor mesela, gerekirse kardeşini, arkadaşını da ararken selamu aleyküm, Ahmet kardeşim var mı? O da hayır değil diyor. O zaman bir zahmet geldiği zaman beni arasın, tamam bitti. Telefonu kapattın mı bunda herhangi bir sakınca yok. Ve eve gidip kapıyı çalıp da arkasından, kapı arkasından eğer ki kadın, bayan onunla görüşürse İslami adaba göre bunda da bir beis yok. Ama işin içine nasılsın, iyi misin ve buna benzer artık lüzumsuz konuşmalar oldu mu, şakalaşmalar, ondan sonra haramlık boyutu başlamış oluyor. O yüzden konuşmalarda, görüşmelerde dikkat etmek lazım. Allah'tan korkmak lazım ve mümkün oldukça görüşmemek lazım. Bayanlar varsa işin içinde bayanları kullanmak lazım. Direkt bir erkeğin bir bayanla konuşması doğru değildir. Aleyhissalatu vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor: "La yahluvenne raculun bimra'atin illa ma'a zi mahram." Bir erkek diyor bir bayanla mahremsiz sakın halvette olmasın diyor. Başka bir hadiste "La yahluvenne raculun bimra'atin fe inne şeytane salisuhuma." Bir erkek yabancı bir kadınla halvette bulunmasın, yoksa şeytan üçüncüleri olur. Şeytanın üçüncüleri olması ne anlama geliyor? Yani üçüncüsü şeytan bu işin içinde olur, vesvese vermeye başlar. İki tarafa fahişeliği, zinayı güzel göstermeye başlar ve ayaklarını bu noktada ne yapar? Kaydırır. Zinaya düşürür. Evet. Hasan-ı Basri rahimeullah diyor, sakın diyor yabancı kadınlarla bir arada oturma, onlarla görüşme, velev ki ben onlara Kur'an öğretiyorum desen dahi onlarla oturma diyor, halvette bulunma diyor. Yani dini amaçlar dahi olsa, bugün bazı Müslümanların ayakları bu yönden kayıyor. İşte dinlerini bilmeyen bayanlar var, şunlara tevhidi öğreteyim, dini öğreteyim derken bir ay, iki ay, üç ay sonra maalesef çoğu ne yapıyor? Ayağı kayıyor ve bakıyorsunuz ki mesele şeriatın dışına çıkmış artık. Yabancı kadınlarla, bayanlarla görüşmeler vuku bulmaya başlıyor ve Allah korusun daha da ileri gidip mesele zinaya kadar ulaşabilir yani. Bir bayanın erkeğe bakma meselesine gelince bakabilir mi, caiz mi, değil mi? Biz tam tersini öğrenmiştik. Bir erkeğin yabancı bir bayana bakması, demiştik ki bu caiz değil, haramdır. Ancak zaruri bazı haller vardı ki doktor gibi, hakim, kadı gibi ya da ticarette ihtiyaç olduğu zaman, büyük bir ticaret mesela meydana gelirken bir akit yapılacak, belki o esnada kadının yüzüne bakar ki ihtilaf olduğu zaman tanıyabilsin, yani kime para verdi, kiminle akit yaptı. Bu gibi istisnai haller var. Onun dışında bakamaz. Kadının ise erkeğe bakma meselesinde ihtilaf var. Bazı ulema haram demişler. Kadın erkeğe bakamaz. Ama ekser ulema demişler ki eğer ki şehvet olmazsa, işin içinde fitne olmazsa kadın yabancı erkeğe bakabilir. İzâ emineti şehve diyor. Evl fitne, fitneye düşmeyecekse, şehvet meselesi olmayacaksa kadın erkeğe bakabilir. Tabi diz kapağıyla göbeği arasındaki avretin dışında diğer bölgelere bakabilir. Eğer avreti açıksa avretine bakamaz, haram. Delil olarak da işte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ayşe validemizi alıyor. O zaman yaşı genç, Habeşistan'dan birileri gelmiş, mescitte gösteri yapıyorlar. Aleyhisselatü vesselam da Ayşe validemizi alıyor. Seyretmek ister misin diyor. Habeşler oynuyorlar. Evet ya Resulallah diyor, götürüp ona izletiyor. Hatta sıkılana kadar. Yeter mi diyor, hayır ya Resulallah, izliyor böyle. Hatta rivayetlerde kafasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzuna koymuş, böyle oradan izliyor. Habeşler böyle artık hareketler yapıyorlar, sopalarla bir şeyler oynuyorlar, zıplıyorlar, kılıçlarla böyle bir şeyler yapıyorlar. O rivayet sahih bir rivayet. Ayşe validemiz izliyor. Başka bir rivayet var. Fatıma bin Kays iddetini bekleyeceği zaman kocasının evinde bekleyemiyor tabii. Gidecek bir yeri de yok. Aleyhisselatü vesselam diyor ki İbni Ummi Mektum'un evine git diyor. Gözleri ama olduğu için orada elbiseni rahatlıkla indirebilirsin. Çünkü diğer evlerde kalacak olursa sürekli dış elbiseleriyle sıkıntı olacak. Tabi sahabe döneminde herkesin iki odası, üç odası, dört odası yoktu. Birçok sahabenin tek odalı evleri vardı. O yüzden yeri gelir belki ne oluyordu? İşte bayan kenarda oturuyordu. İşte arkadaşıyla da kenarda oturup konuşurlardı. Çeker giderdi. İşte Fatıma bin Kays zorluk çekmesin diye yabancı bir erkeğin evinde sürekli örtüsüyle bulunacak. Abdullah bin Ummi Mektum'un evine gidiyor. Amadır zaten, seni görmüyor. Orada hani dış örtünü çıkarıp orada kalabilirsin hanımının yanında. Tabii ister istemez orada birbirini görme, yani kadının Abdullah bin Ummi Mektum'u sürekli görme meselesi var. Eğer ki haram olmuş olsaydı Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeyi demezdi. Ve buna benzer rivayetlere dayanarak demişler ki kadın eğer şehvet meselesi olmazsa erkeğe bakabilir, avreti dışındaki olan yüzü, elleri, ayakları mesela görünen yerlere bakarsa haram olmaz demişler. Naam. Kadınla musaffaha etme meselesine gelince zaten malum olan bir şey, haram. Ama maalesef bu münker de çoğalmış. Özellikle iş yerlerinde, siyasi adamlar arasında işte din tanımayan ne yapalım, mecbur kaldık. Bayramda gelip işte el uzatıyor, musaffaha ettik. Haram mı? Tabii ki haramdır. Yabancı olan bir kadınla musaffaha etmek, dokunmak haramdır. Ayşe validemiz diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle ömrü boyunca yabancı olan bir kadının eline dokunmamıştır diyor. Ve bir hadisinde aleyhissalatü vesselam le en yut'ane fi râsi ahadikum bi mihyat min hadidin. Sizden birinizin kafasına demirden bir çengel gibi, artık ne diyelim ona? Nasıl? Eyvah. Bir çuvaldız gibi birisinin kafasına batırılması nasıl hani bir fesattır ve hatta işte kafayı yaralayan ağır bir şeydir. Bu neyden dahilidir? Hayrun lehu min en yemesse imra'aten la tahillu lehu. Kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından nedir? Daha hayırlıdır. Evet, kafasına bir çuvaldız batırılması, bir şiş batırılması nedir? Daha hafiftir. Bu da neyi gösteriyor? Yani yabancı olan kadına dokunmanın ne kadar fesat getirdiği, tehlikeli olduğu, zina götüren büyük sebeplerden sayıldı. Maalesef şimdi İslam ümmetinin gençliği geneli, subhanallah, artık haramlara o kadar dalmış ki çok rahat bir şekilde kız arkadaşının elini tutuyor, geziyor çarşılarda, pazarlarda. Ve da nikahını kıymamış olduğu nişanlısını tutuyor, geziyor. Halbuki nikah kıyılmadığı müddetçe nişanlısı yabancı hükmündedir. Aynen yabancı erkekler gibi hükmündedir. Elini tutuyor, gece gündüz ne yapıyorlar? Geziyorlar, tozuyorlar, oturup kalkıyorlar, halvet, her türlü şeyi yapıyorlar evlenmeden önce. Bütün bunlar hepsi haramdır, hepsi zina kısmına giriyor. Ama cehalet, subhanallah, cehalet cehenneme götürür, musibetlere, felaketlere götürür ama cahil kişi bunun farkında değildir. Evlilik meselesine gelince kardeşler, Kitab-ı Zevac, evliliğin ehemmiyeti, evet, Allah-u Teala'nın insanlara vermiş olduğu, bahşettiği nimetlerden bir tanesi de evliliktir. Çünkü insanın yapısı evliliğe muhtaçtır. Yani Allah-u Teala insanın fıtratını, bir erkeğin fıtratını kadına meyyal olarak kılmıştır ve ona muhtaç etmiştir. Kadını da aynı zamanda erkeğe muhtaç etmiştir, ona meyyal etmiştir ve birbirlerine süslü göstermiştir. Ta ki maksud yerine gelsin, yani evlilik hasıl olsun ve bu evliliğin semereleri var. Ayetlerde geldiği gibi hadislerde şimdi öğreneceğiz. Bir ayette şöyle buyuruyor Allah-u Teala: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Senden önce gönderdiğimiz Resullere hem zevceler verdik diyor, evlendiler, hem de zürriyetler verdik, çocuklar bahşettik onlara. Yani bu eski peygamberlerin de sünnetiydi evlilik. Sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti değil, bütün peygamberlerin hayatında evlilik meselesi vardı. Çok istisnai peygamberler evlenmemiştir. O da bazı mazeretlere binaen. Peki mesela kim var? İsa Aleyhisselam evlenmemiştir, değil mi? Başka peygamberler de belki vardır, bir mani sebebiyle evlenmemiştir ama genel anlamda peygamberler ne yapmıştır? Evlenmiştir. Ve bizim peygamberimiz de evlenmiş. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek edinmemiz lazım. Mesela bazı nurcular ne yapıyorlar? Evliliği terk ediyorlar. Bizim şeyhimiz, imamımız, önderimiz Said Nursi Hazretleri evlenmedi, biz de evliliği terk ediyoruz. Ya da Fethullah Gülen hocamız evlenmedi, biz de evliliği terk ediyoruz diye şeyhlerini taklit ediyorlar. Bu caiz değildir. Taklit edilecek kişi varsa o da kimdir? Resulullah Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim önderimiz ve liderimizdir. Biz onu taklit edeceğiz. Onun dışındaki insanların sözleri, görüşleri alınır ve atılır. Resulullah Efendimiz müstesna aleyhissalatü vesselam. Evet. Başka ayette diyor: وَاَنْكِحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Evli olmayan, el-eyyâmeden kasıt evli olmayan erkek olsun, bayan olsun, dul olsun, kocası olmayan ve hatta karısı olmayan kişileri diyor, salih olanları, özellikle de cariyelerinizden ve kölelerinizden salih olanları, yani evliliğe salih olanları, uygun olanları evlendirin diyor. Burada emir tipinde gelmiş fakat gelecek, yani tafsilatı buradaki farz değil, nedir? Mubah, daha doğrusu müstehab olan bir ameldir. Başka ayette diyor: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا. Kendilerinde sükunet bulmanız için, sükunet, sakinlik, rahatlama, rahatlama, nefis sükuneti, bir huzur bulmak, mütmain olmak, huzurlu olmak için sizin nefislerinizden yaratmış olduğu Havva validemizi Allahu Teala ne yapmıştı? Adem Aleyhisselam'dan yaratmıştı. Ve bizim cinsimizden, yani burada bizim cinsimizden yaratılmış olan bayanlar bizim için nedir? Sükunettir. Allahu Teala bizlere cazip olsun. Gerçekten de sükuneti bulabilelim diye bizim cinsimizden yaratmış. Yani biz insanız. O insan cinsinden Allahu Teala erkek yaratırken bir de bayan yaratmış. Eğer ki bütün hepimizi erkek yaratmış olsaydı biz evlenemezdik ve o sükuneti de bulamazdık. Değil mi? Erkekler hatta birbirleriyle evlenmiş olsalar bile, hani şu anki bu lavatlar, affedersiniz, şu şerefsizler birbirleriyle evleniyorlar ya, Rabbim belalarını versin. Yani ne kadar kötü söz söylense bunlara azdır. Ağzımızı da tabii bozmamak lazım. İşte bunlar birbirleriyle evlenseler de sükunet bulabilirler mi? Bulamazlar. Çünkü insanın fıtratına aykırıdır. Ya da hayvanlardan eğer ki insan evlenecek olsaydı, ya da cinlerden, yani insanın dışında başka bir dişiyle evlenecek olsa sükunet bulabilir mi? Bulamaz. O yüzden bazıları ya işte ben cinle evlenmek istiyorum, külfeti azdır. Evlenenler varmış. Bu boş bir hikaye. Evleneceksen kendi cinsinden evlen. Bazıları evleniyorlar biliyorsunuz cinlerle. Evlenir mi? Evlenenler var. Caiz mi? İşte haram diyenler var. Caizdir, helal diyenler var. İşte şeriat şeylerine göre. Nasıl oluyor? Tabii ben bilmiyorum. Allah-u Alem. Evlenenler var. Naam. Burada min enfusikum diyor, nefislerinizden. Liteskunu ileyhe, onda sükunet bulmanız için, rahatlamanız için. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme, ve aranızda diyor hem rahmet hem de sevgi var etmiştir. Bakıyorsun daha görüşmede tanımadığın için hemen bir sevgi, hemen bir rahmet oluşmaz. Görüşmeden sonra belki bir müddet geçince, hatta belki ilk evlendiğin zaman bile o sevgi, o rahmet oluşmuyor. Sonra zamanla ne oluyor? Allahu Teala yaratıyor, kalplerde yaratıyor. Artık bakıyorsun eşler birbirlerini sevmeye başlıyorlar. Birbirlerine merhamet etmeye başlıyorlar. Bu acayip bir durum. Yani bu burada işte Allah'ın azametini görmüş oluyoruz. Allah'ın ayetini görmüş oluyoruz. Nasıl insanın fıtratında böyle bir şey yaratıyor? Başka bir cinse karşı, yani hanımı tabii olduğu zaman, nikahlısı olduğu zaman. Ve inne fi zalika ayatin liqaumin yetefekkerun, düşünen insanlar için işte bunlar ibrettir diyor, ayettir. Bunu düşünen insanlar için. Tabii burada helal olan bir evlilik, şeriata uygun bir nikah olduğu zaman ulema diyorlar işte bu sükunet, bu huzur, bu mevedde, bu sevgi, bu huzur meydana gelir. Ama haram olan ilişkilerde kesinlikle bu meydana gelmez. Biliyorsunuz şimdi özellikle Avrupa ülkeleri artık evlilikten vazgeçmişler ekserisi ve evlenmiyorlar artık. Hatta yüzdeliklere vurulsa her 100 kişiden kaçı evleniyor? Bilen var mı istatistiklere göre? Her 100 kişiden kaç kişi evleniyor Avrupa'da? Yani bu çok uzun yıllar önce %60'lardaydı takriben rakam. %60 evlenmiyor. Allahu alem şu anda yanlış bilmiyorsam %70, %80'lere varmış. İnsanlar evlenmiyorlar Avrupa'da. Amerika'da, birçok küfür ülkelerinde evlilik bayağı bir azalmış. Niye? Çünkü meseleye onlar şey gözüyle bakıyorlar. Şehvet giderme. İşte kadınla şehvetimi gidereceğim. Ondan sonra belki çocuk işte isteği olursa hani çocuk sahibi olurum. Genelde dünyavi, şehevi esaslar üzerine evliliği düşündükleri için onlarda gaye, genelde hedef şehvet oluyor. O şehveti de diyor ki ya şimdi evlen, bir sürü masrafa gir, sorumluluk altına gir. Sonra işte bizim dinimize göre talak yoktur. Hani Hristiyanlarda talak yok, onlarda caiz değil, haramdır. İşte talak yapacak olsam günaha girmiş olacağım. Dinden beni afaroz edecekler. Sonra boşanacak olsam kadın dava açacak. Boşamak istemedi mi hakim davayı bir sürü erteleyecek. Bir sürü masraflara gireceğiz. Ve hatta boşanma meydana gelirse malımın yarısını alacak. Bir sürü tazminat ödettirecek. Derken bir sürü masraflar, sıkıntılar, kileler. Hiç gerek yok. Kendime bir kadın bulayım, dost hayatı yaşayayım. Ve hatta bir sürü kadınlar var. Biraz para verdim mi zaten değişik değişik envai çeşit kadınlar var. Ne gerek var? Bir kadınla sadece hayat sürmeye, bu çileleri çekmeye, meseleye şehvet gözüyle baktıkları için bunlar hayvan insanlar. Sadece şehvetini tatmin etme meselesine bakıyor. O yüzden artık son dönemlerde evlenmemeye başladılar ve bu rakam gün be gün çoğalmaya başladı. Maalesef bu tabi İslam alemine de sirayet etmeye başladı. İslam aleminde de bu rakam çoğalmaya başladı. Evliliği bırakıp dost hayatı sürmek ya da zinalarla hayat sürme. Maalesef bu musibet gün be gün çoğalmaya başladı İslam aleminde. Bu fesat. Ve tabi zinanın kapısı açıldı bu noktalarda ve çok ciddi zinalar meydana gelmeye başladı. Tabi o sükunet de kesinlikle bulunmuyor. Hatta şunu da tespit etmişler. İntihar eden insanlar en çok bekarlardan mı oluşuyor yoksa evlilerden mi? Nispet olarak bekarlar bakmışlar ki daha fazla intihar ediyorlar. Evliler daha az intihar ediyor. Bekarlar daha fazla intihar ediyor. Bu da gösteriyor ki evlilikte gerçekten bir sükunet var, bir rahatlama, bir huzur var. Evet. Tabii evlilikte çok ciddi faydalar var. Geleceğiz ona inşallah. Burada işte sükunetin oluşması, mevedde ve rahmetin oluşması, bu da Allah tarafından insanoğluna bahşedildiğini öğrenmiş oluyoruz ki Allahu Teala'ya hamd etmemiz lazım. Evlilik nimeti için aslında büyük bir nimettir. Evet, evlilikte sıkıntılar var. İmtihan gereği yani bu gibi sıkıntılar meydana gelecektir ama aslında ve hatta genelinde maslahat nedir? Mefsedetten çok daha fazladır. Evet, üç sahabe Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde biliyorsunuz bu kıssayı toplanıyorlar. Resulullah aleyhisselatü vesselam gidip amelini soruyorlar. Nasıl amel ediyordu, nasıl ibadet ediyordu? Kendilerine anlatılınca az görüyorlar, azımsıyorlar. Diyorlar ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün günahları affedilmiş. O bu kadar yani amel işlemişse biz çok daha fazla ibadet etmemiz lazım. Onlardan bir tanesi diyor ki bundan sonra ben sabahlara kadar uyumayacağım diyor. Sürekli ibadet edeceğim diyor. Bütün geceleri böyle ibadetle geçireceğim. İkincisi de diyor ben kadınlardan uzak olacağım. Ölene kadar kadınlara yaklaşmayacağım, evlenmeyeceğim. Rahipler gibi böyle bir hayat süreceğim. Üçüncüsü de sürekli oruç tutacağım, hiç iftar etmeyeceğim diyor. Her gün oruçlu olacağım, her gün oruçlu olacağım. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gidiyor, üçünü çağırıyor. Siz misiniz böyle böyle böyle diyenler? Evet ya Resulullah diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala'yı en çok tanıyan benim, Allah'tan en çok korkan da benim diyor. Ben hem geceleri uyurum hem de teheccüd namazına kalkarım. Hem oruç tutarım hem de iftar ederim. Hem de kadınlarla evlenirim. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي diyor. Bu benim sünnetimdir. Bakın burada demek ki hani tamamıyla ibadete çekileyim, evliliği terk edeyim bu yanlış bir fikirdir. Evlen, bununla beraber ibadetini de yap. Evlen, bununla beraber cihadını da yap, ribatını da yap. İlmini de oku, diğer işlerini de yap. Evlilik mani değildir aslında. Evet, o yüzden yani normal hayatta yapmak istediği şeyleri yapmayla beraber aynı zamanda evlenebilir normal bir Müslüman. Eğer ki evlenmemek daha faziletli olsaydı, hani işte tamamıyla ibadete yöneleyim, ilme yöneleyim, cihada yöneleyim, işte hizmete yöneleyim. Bazıları ne yapıyor? Mesela tarikatlarda evlenmiyorlar, hizmete yöneliyor. Bayanlarda bayağı yaygın. İşte nurcularda hizmete yöneleyim, cemaat işlerine, o yüzden evlenmeyeyim diye böyle fikirler, böyle davranışlar meydana çıkıyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine nedir? Aykırıdır. Tabi bazıları sorabilir, yani İbn-i Teymiye rahimahullah öğrendiğimiz kadarıyla evlenmemiş. İşte Seyyid Kutub rahimahullah evlenmemiş. Buna benzer işte İmam Nevevi mesela evlenmemiş. Peki bunlara ne diyeceksiniz diye sorulacak olsa ne deriz? Sizce ne deriz? Nasıl? Yani evet, nasip olmamış. Artık Allah-u Alem, kendilerine göre bir manileri olabilir. Fırsat olmamış olabilir. Gerçekten yani bazıların hayatı biraz zor. Yani mesela İbn-i Teymiye Rahimullah döneminde Tatarların her tarafa saldırmaları, bid'atlerin, şirkin, hurafenin yayılmış olması, İslam ümmetinin dininden çok fazla uzak olması, sağa sola çok fazla böyle koşturup, ilimle çok fazla meşgul olup, insanları davet etme, işte hatalarını ıslah etme, işte sürekli risale, kitap yazma, ders verme, insanların problemleriyle ilgilenme, ümmeti harekete geçirme derken yani fırsat yani olmamış olabilir. En mühim, şahsi hataları da olabilir. Bilemeyiz yani, belki özürleri olabilir. Bazılarında özür olabilir, bazı hastalıklar olabilir. İmam Nevevi Rahimullah, işte Seyyid Kutub Rahimullah, bilemeyiz yani. Ama neticede bunlar bizim için örnek değiller. Evet, bu alimler, bu şahsiyetler başımızın üstünde yerleri var. Başımızın tacıdırlar. Çok değerli şahsiyetlerdirler ama bizim için örnek değiller. Bizim için örnek olan kimdir? Resulullah Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. En çok Allah'ı tanıyan diyor benim, en çok Allah'tan korkan da benim. Bununla beraber ben diyor hem evlenirim hem de oruç da tutarım, iftar da ederim. Gece vakti uyurum da diyor, teheccüd namazı da kılarım. Yani muhtedir bir hayat sürüyorum. Tamamıyla ibadete yönelmek peki doğru mudur? Çok fazla yönelmek bu yanlış bir eğilimdir. Yani sıkılabileceği bir duruma gitmesi ya da sünnetin dışında, yani sünneti bir nevi çiğneme. Mesela yani hani bazı rivayetler geliyor, işte Ebu Hanife rahimullah diyorlar ki işte 40 sene boyunca yatsının abdestiyle sabah namazını kılmıştır. Hani böyle bir şey aktarılıyor Ebu Hanife için rahimullah. Yani ben böyle bir rivayete inanmıyorum işin doğrusu. Niye diyeceksiniz? Çünkü Ebu Hanife rahimullah Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha müttaki değildir. Allah'ı daha fazla tanıyamazdı. Daha fazla Allah'tan korkamaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapmamışsa böyle bir şey, velev ki Ebu Hanife yapmış olsa dahi bu örnek değildir. Bu Resulullah Efendimiz'in sünnetine aykırıdır. Ama ben buna inanmıyorum. Bunda şey var, abartı var. Evet, Ebu Hanife rahimullah çok müttaki bir şahsiyet. Gerçekten takvası son derece mükemmel. Takvaya sahip, zühde sahip, vara denen şey, yani şüpheli olan şeylerden uzak durma. O yüzden mesela devlet ricaline kesinlikle yaklaşmamış. Bu belamlar gibi kesinlikle yanaşmamış devlete, sultanlara. Kesinlikle onlardan bir kuruş dahi olsa hiçbir şey almamış. Ve bunun için de işkence görmüş. Gel kadıların kadısı ol demişler, işkence etmişler. Hatta kadı olmamış, yani devletin bünyesine girmemiş. Yani dinini koruma açısından, takvasını koruma açısından. Sultanlara yaklaşıp da hani dininde taviz verebilir korkusuyla ne yapmamıştır? Yaklaşmamıştır. O yüzden bazen sünnetin dışında rivayetler gelir. Onlar bizim için nedir? Esas değildir. Başka bir hadiste rivayette Aleyhisselatü Vesselam diyor ki tezevvecul vedudel velud, kocalarını seven, el vedud, kocalarını seven kadınlarla evlenin. Tabi diyebilirsiniz yani daha evlenmeden önce bir kadın ben ne bileyim kocasını sever mi sevmez mi? Burada ne anlama geliyor? Yani bunun sülalesini araştırın. Genelde bu sülalesinde annesi, kız kardeşi, teyzesi, işte sülalesi genelde kadınları kocalarına düşkün müdür? Kocalarını severler mi? Yoksa sürekli boşanan tiplerden midir? Kocalarına bağlılar mı? Yani kadının sülalesinden de az çok o yapıyı insan ne yapabilir? Öğrenebilir. O yüzden hani kocalarına düşkün olan, kocalarını seven olanlarla evlenin. Yani kadın ne kadar kocasına bağlıysa o kadar hayır meydana gelecektir. O yüzden el-vedud, el-velud ve çocuk doğuran, doğurgan kadınla. Yani annesine, kız kardeşine baktığın zaman ailesine bakıyorsun maşallah çocuklar 8, 10, 15, 20 böyle bu sayılı, bu rakamlı olduğu zaman bu nedir? Daha efdaldır. Ama bir aile sürekli gelen kızların büyük bir kısmı ve hatta yarısı hep kısır doğuyor. Yani kısır çocukları olmuyor. Ya şu aileden ben de gideyim bir kız alayım. Hayır. Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesi doğurgan olan kadınlarla evlenin diyor. Niye? فَاِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمْ Kıyamet gününde diyor sizinle övüneceğim diyor diğer ümmetlere nazaran. Yani benim ümmetim ne kadar çoğalırsa Müslümanların sayısı çok olursa o kadar nedir? Benim yani benim için böyle bir övünç kaynağı olacaktır. Tabii insan için de nedir? Hayırdır aslen. Bu da neyi gösteriyor? Yani şu anki Avrupa'nın getirip dayattığı bir moda var, bir adet var. İslam aleminde maalesef iyice kabul ettirdi. Hatta Müslümanlar da buna ikna oldular. Ya iki çocuk yeter. İkiden fazlaya gerek yok. Bu hayat pahalılığında, işte bu zor şartlarda çok çocuk getirip de bunları sokakta bırakmaktansa bir çocuk, iki çocuk olsun, güzel güzel yetiştirelim diyorlar ama yetiştirmenin hiçbir alakası yok çocuğun bir iki tane olmasıyla, az olmasıyla. Bazıları gerçekten çocuklarıyla ilgileniyorlar. 8, 10, 12, 15 tane çocuğu da olsa bakıyorsun maşallah hafizlil Kur'an, abid, ahlaklı, dürüst, temiz, güzel yapılı çocuklar yetişiyor. Öbürü ise terbiye etmeyi bilmiyor ve hatta ihtimam göstermiyor. Bir çocuk, iki çocuk da olsa serseri, soytarı yetişiyor. O yüzden mesele hani çok olması, az olması meselesi değil. Rızık dersen rızkı veren Allah'tır Subhanehu ve Teala. İnsanlar vermez. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ Sakın sakın fakirlik korkusu sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Müşrikler hani öldürüyorlardı. Kız çocuklarını gömüyorlardı. Fakirlik korkusuyla sakın çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de rızıklandıran biziz. Bir ayette nerzukuhum ve iyyakum, diğer ayette de nerzukukum ve iyyahum geçiyor. Onları da sizi de rızıklandıran biziz. Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Bak iki çeşit gelmiş ayet. İki ayrı surette gelmiş. Niçin ayrı surette gelmiş? Onları da sizi de rızıklandıran biziz diyor Allah'tır. Sizi de onları da rızıklandıran Allah'tır. Burada bir hikmet var. Yani eğer fakirlik korkusuyla böyle bir şey yapıyorsanız bilin ki onların rızkı size ait değil Allah'a aittir. O yüzden bir ayette önde ne gelmiş? Onların da rızkını gönderen Allah'tır. Sizin de rızkınızı gönderen Allah'tır. Siz değilsiniz. Diğer ayetlerde sizin rızkınızı gönderen Allah, sizin sebebinizle de onların rızkını ne yapıyor? Gönderiyor. Ve hatta belki biz çocuklarımız sebebiyle rızıklanıyoruz. Hani adamın bir tanesi Resulullah Efendimiz'e geliyor aleyhissalatü vesselam'a. Ya Resulullah diyor, benim kardeşim var, çalışmıyor, ilim talebeliği yapıyor, senin yanına geliyor, ilim öğreniyor, hadisle iştigal ediyor, Kur'an ezberliyor, ilim öğreniyor, çalışmıyor. Ben de onunla infak ediyorum, ona bakıyorum. Ben onu şey yapıyorum, geçindiriyorum diyor. Bir nevi şikayet ediyor yani benim kardeşime söylesen çalışsa, böyle bir şey yapmasa. Deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ Umulur ki diyor sen kardeşin sebebiyle rızıklanıyorsun. O ilim okuduğu için çalışmayıp işte sen ona yardımcı oluyorsun ya bu noktada. Şu anda çünkü ilimle meşgul. Belki onun sebebiyle işte Allah sana rızık veriyor. O yüzden bir baba para kazandı mı, geçimini sağlayabiliyorsa belki de çocuklarına bakması sebebiyle ya da yaşlı olan anne babasına iyilik yapması sebebiyle, onlara bakması sebebiyle Allah ne yapıyor? Onları, onu ne yapıyor? Rızıklandırıyor. Naam. Eşşeytanu ya'idukumul fakr diyor. Şeytan size diyor fakirliği vaat eder diyor. Şeytanın vesvesesi. Ama Allah-u Teala bize neyi vaat ediyor? Zenginliği vaat ediyor. Yani muhtaç olmamayı. O yüzden rızkı veren Allah'tır. Sübhanehu Teala insanlar değildir. Her bir insanın rızkını Allah ne yapmıştır? Kainatı yaratmadan önce 50 bin sene önce ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Şu kadar rızkını alacaktır. Dolayısıyla bir insan hadiste geçtiği gibi rızkını tamamlamadığı müddetçe kesinlikle ölmez diyor. لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا Bir nefis diyor rızkını tamamlamadığı müddetçe kesinlikle ölmez. Allah sana Subhanehu Teala rızık yazmışsa daha mesela bugün daha sen bilmiyorsun tabi alemul gayb daha senin şeyinde kaderinde şey yazmışsa 122 tane daha somun ekmek yiyecek 10 kilo nohut yiyecek vesaire yani bu şeyler yazılmışsa bunları yemediğin müddetçe kesinlikle şey gelmez ölüm gelmez. Yani rızkını tamamlayacaksın ondan sonra ne yapar? Ölüm gelir. Rızkı veren Allah'tır Subhanehu Teala ve men min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki illa ki onun rızkı kime aittir? Allah'a aittir. İnsanlara ait değil. İnsanlara ait olsaydı çoktan açlıktan ölmüştük. Çünkü biz Müslümanız. Kafirler bizi sevmiyorlar değil mi? Düşman edinmişler. Onlara kalsaydı çoktan biz ölmüş gitmiştik. Ama elhamdülillah ki rızkımız Allah'a ait olduğu için elhamdülillah daha karnımıza taş bağlamadık. Evet bir kıssa var. İsrail onlarından gelme İsrailiyat ama güzel bir kıssa, faydalı. Bu gibi kıssaları anlatmada bir beis yok. İnsanın imanını arttıran, ibretlik olan kıssalar. Çünkü ne yalanlayabiliriz ne de doğrulayabiliriz. Belki de olmuş, belki de olmamış ama akidemize aykırı değilse anlatmada bir beis yok. Musa aleyhisselam Allah-u Teala'ya soruyor, ya Rabbi diyor, bu kadar mahlukat var diyor. Nasıl rızıklandırıyorsun? Kainatta bu kadar canlılar var, denizin altında, karada, havada yaşayan, gözümüzle görmediğimiz böcekler var, Subhanallah. Onların da rızkını veren Allah'tır, Subhanehu Teala. Hatta öyle canlılar var ki, onları mikroskopla ancak görebiliyoruz. Binlerce defa büyüttükten sonra, mesela uyuz böceklerini hiç araştırdınız mı? Gözle görülen böcekler değil. Kaç bin defa büyütülecek olursa ancak görebiliyorsun. Subhanallah mesela adam uyuz olduğu zaman ne oluyor? Geliyor işte derinin altında yuva yapıyorlar, kanallar yapıyorlar. O yüzden göremiyorsun. Sen sabunla istediğin kadar yıka gitmiyor. O çünkü derinin altında yuvalar yapmış. Orada yumurtluyor işte yavruları çıkıyor. Ayaklı mayaklı böyle korkunç bir şey büyüttüğün zaman. İzlesen bayağı korkarsın. Acayip bir canavar gibi bir şey yani. Subhanallah onu da yaratan, onun da rızkını veren Allah'tır Subhanehu Teala. İşte Musa Aleyhisselam da böyle sorunca Allah-u Teala diyor ki şu asanı diyor şu kayaya vur diyor. Kaya, kapalı olan bir kaya. Asasını kayaya vurduğu zaman kaya ne oluyor? Yarılıyor, açılıyor, içinden küçük bir kurt çıkıyor. O esnada kurt yemek yiyormuş. Yemek demek ki saatiymiş. Ağzında lokma varken kurt konuşuyor. Diyor ki Subhanallahi men yarani ve ya'lemu mekani ve yesma'u kelami yerzukuni ve la yensani. Beni gören o Allahu Teala Subhanehu Teala ne kadar ayıplardan münezzeh yüce bir Allah'tır. Subhanallahi men yarani. O beni gören Allah diyor ayıplardan kusurlardan münezzehtir. Ve yesma'u kelami benim sözümü işitir diyor. Ve ya'lemu mekani benim mekanımı bilir. Yerzukuni ve la yensani. Beni unutmadan diyor, beni rızıklandırır diyor. Musa aleyhisselam bu manzarayı görünce secdeye kapanıyor. Ya Rabbi amentu bike diyor. İmanı artıyor. Yani kayanın içinde nasıl oluyor da orada kurt kendisine rızık bulmuş, orada ne yapıyor? Rızkını yiyor. Acayip bir durum yani. Elma alıyorsunuz, içini açıyorsunuz, bakıyorsunuz kurt çıkıyor. O kurdun ne işi var, nasıl girmiş oraya? Ama Allah Subhanahu ve Teala onun rızkını takdir ettiği için orada görebiliyorsun yani. Bu rızık meselesi zaten apayrı bir şey, Allah'ın azametini gösteriyor. O yüzden bu konuda şey yapmamız lazım, rahat olmamız lazım. Rızkı veren Allah'tır yani, Subhanahu ve Teala. Evet, son hadis. Ya ma'şara şebabi men istata'a minkumul ba'te felyetezevvec. Ey gençler topluluğu diyor, sizden imkan bulan diyor, evlensin diyor. Fe innehu agaddu lil basar ve ahsanu lil ferç. Çünkü haramı, yani gözleri haramdan daha fazla korur ve insanı daha çok iffetlendirir, yani zinadan korur diyor. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِفَ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Ama buna gücü yetmeyenler diyor, oruç tutsunlar. فَاِنَّوْ لَهُ وِجَاءٌ. O onun için nedir? Kalkandır, korumadır. Burada aleyhissalatü vesselam imkan bulan diyor. Yani maddi imkan bulan, sıhhaten evlenebilecekse, kadının şehevi şeyini giderebilecekse ihtiyacını, böyle bir durumu varsa o zaman evlensin diyor. Ama evliliğe gücü yetmeyenler ne yapsın? Oruç tutsunlar diyor. Yani daha çok korunmak istiyorsan haramlardan, daha çok yani sabretmek istiyorsan haramlara düşmemek için, ta ki Allah sana kapılar açana kadar fazl-ı kereminden, aleyhissalatü vesselam orucu tavsiye ediyor. Oruç ne yapıyor? Şehveti azaltıyor, kuruyor. Ta ki harama girmesin kişi, oruç tutarsa. Tabii sadece oruç yani başlı başına yetmez. Oruçla beraber başka tedbirler de alınır harama girmemek için. Evet, aleyhissalatü vesselam burada orucu ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Burada işte gençler topluluğunu evliliğe aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Teşvik ediyor, emrediyor. Evet, inşallah gelecek derste evliliğin faydalarını alacağız, evliliğin hükmünü alacağız, evlilikle ilgili önemli meseleler alacağız. Bu kadarla iktifa edelim. Rabbim hayırlı ilimleri öğrenmeyi nasip eylesin. O hayırlı ilimleri öğrenip amel etmeyi cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Ve ahiru davanen elhamdülillahi rabbil alemin.